Ayrım 5, sayfa 55. Kahire olayı. Olen Steinhauer. 5. kısım. Perşembe günü ziyaretçiler doldu. Sophie öğlene doğru kalktığında Fiona kahve ve yumurtasını hazırlamış onu bekliyordu. Kısa bir süre sonra büyükelçi Mary McGillis arayarak Emmett'i vuran şapşalın izini bulmak için her şeyin yapıldığını söyledi. Sophie ne gibi diye sordu. Belki de sesinin tonunu fark eden büyükelçi tereddüt etti ya da bu yalnızca Sophie'nin hayal gücüydü. Kalktığında kendini önceki geceden farklı bir kadın gibi hissediyordu. Acısı ve suçluluğu devam ediyordu ancak öfkeli uyanmıştı. Kalın enseli bir piçin bir restorana girebilip alıştığı hayatı değiştirebilmesine öfkeliydi. Emmett için öfkeliydi. Çünkü öfke anını yaşama şansı olmamıştı ve buna hakkı vardı. Stan'e öfkeliydi çünkü ona inanıp inanmadığından emin değildi ve tetikçi Emmett'i öldürmeden çok önce evliliğini mahveden Zora Balasevic'e çok öfkeliydi. En çok da kendine yakışmayan bir şey yaptığı için kendine öfkeliydi. Mary McGillis bununla ilgilenen güvenlik kuvvetleri ve güvenlik ajanlarını sayarak onların bazı sorularına yanıt vermesini bekleyeceklerini söyledi. Sophie tabii dedi ama bu karşılıklı değil mi? Anlamadım. Onlar da benim sorularımı yanıtlayacaklar mı? Eminim ellerinden geldiğince yardımcı olacaklardır Sophie. Sonrasında Emmett'in Kahire'den bir iş arkadaşı ve Stan'in büro şefi olan Harry Walcott'tan bir telefon aldı. Hırıltılı ve karmaşık bir başsağlığı sundu. Sophie adamın duygusal ve şaşkın oluşunu anlıyordu ama bu şu anda onun işine yaramıyordu. Yanıt istiyordu. Bunları alamasa bile en azından güvendiği insanların ne yaptıklarını bildiklerini hissetmek istiyordu. İnsanların dünyayı anlar gibi davransalar da bunun onu senden iyi bildikleri anlamına gelmediğini bilecek kadar uzun zamandır kor diplomatik çevrede yaşamıştı. Telefonu kapattıktan sonra gazetecilerin saldırısına uğradığını iddia eden saçı başı dağılmış Glenda kapıda belirdi. Ama pencereden baktıklarında paparazziler ortadan kaybolmuştu. Kısa eteği tekinsiz topukların üzerindeki uzun bacaklarıyla oturup Emmett'in Budapeşte'ye ilk vardıklarındaki halini gösteren CNN'i açarken ama haberleri çıktı dedi. Bir muhabir belirsiz detaylar, bir Macar restoranı ve bir kimliği saptanamayan saldırgandan bahsetti. Birisi bunun Amerikan-Macar ilişkilerine yapacağı etki üzerine belirsiz bir şeyler söyledi. Sonunda hiçbir etkisi olmayacağını itiraf etti. Sophie'nin adı geçmiyordu. Yalnızca bir altyazı ve başlık Budapeşte'de cinayet. Fiona Vale sesli tahmin yürüterek Büyükelçiliğin Sophie'yi haber döngüsünden uzak tutmak için fazla mesai yaptığını söyledi. Glenda elini tutarak sevgiyle onunla ilgileneceğini fısıldadı. Fiona telefon etmek üzere ortadan kayboldu. Sophie bakıcılığın kadının asıl işi olmadığını, işlerinin muhtemelen dağ gibi biriktiğini tahmin ediyordu. Sonra ileride olacaklarla ilgili görüşlerini Sophie'ye anlatmak üzere mükemmel ütülü pardesüsüyle pembe ve temiz Gary Davis geldi. Sophie adamın trajedi müneccimi gibi davranabilmesine hayran olmaktan kendini alamadı. Cenaze işlerinin ayarlanması gerekiyordu ama Sophie'nin endişelenmesine gerek yoktu. Detaylarla büyükelçilik ilgileniyordu. Tahkikattan sonra üzgünüm ama bunun yapılması gerekiyor. Ancak bununla biz ilgileneceğiz. Emmett'in naaşı Massachusetts'e Amherst yakınındaki aile mezarlığına gönderilecekti. Onunla uçmak ister miydi? Sophie düşünmeden tabii ki diye yanıtladı. 20 dakika sonra Gary Davis ertesi gün için Air France'ın Paris aktarmalı Boston uçağında First Class'ta yerinin ayrıldığını bildirdi. Gary Davis Macar polisini saat 4'te ziyaret edeceğini ancak öncesinde Büyükelçilikten bazı görevlilerin kendisiyle görüşmek istediğini söyledi. Anlaşılan çoktan gelmiş mutfakta Fiona ile kahve içiyorlardı. Gergin bir şekilde gülümseyen iki adam içeri girerek Glenda'dan onları bir süre yalnız bırakmasını rica ettiler. Glenda'nın hayatta olmaz itirazı adamların casus olduğunu anlayınca boğazında düğümlendi. Kendilerini tanıttılar ama Sophie isimlerine dikkat etmedi. Onlara soyadlarıyla hitap etti. Reardon ve Strauss. Reardon liderlik rolünü üstlendi. Tepesi açık, saçlarının yanları kısa kesilmişti. Konuşma kişisel konulara geldikçe yüzü kızarıyordu. Strauss daha gençti, 30'larında ve Germen soyadı düşünülürse bayağı koyu tenliydi. İki parmağını kullanarak Blackberry'sine notlar alıyordu. Reardon, eşiniz işiyle ilgili bilgileri paylaşır mıydı diye sordu.
Hayır, genellikle hayır.
Ama ne iş yaptığını biliyordunuz.
Başkonsolos yardımcısıydı dedi.
Başkonsolos Ray, Raymond Bennett'in altında çalışıyordu. Kimi zaman onun programını yükleniyor, Macar yetkililer ve iş adamlarıyla buluşuyordu, bu tür şeyler. Reardon başını salladı, bunu zaten biliyordu. Tabii ki biliyordu. Şimdi bunu araştırıyoruz, işiyle ilgili herhangi bir şeyin bu olaya neden olup olmadığını. Ancak eğer nedeni başka, daha kişisel bir şeyse belki de siz biliyorsunuzdur.
Konuşurken kızarıyordu.
Yugoslavya 1991, Zora Balasevic, sadakatsiz bir eş.
Ancak yalnızca hiçbir fikrim yok diye yanıtladı.
Ardından başka sorular geldi. Emmet'in arkadaşları, iş dışındaki etkinlikleri, işle ilgili uğraşları, ancak Sophie'nin konuşmanın başındaki yalanıyla kıyaslandığında bunlar çocuk oyuncağıydı. Sophie biliyordu, çok fazla şey biliyordu. Reardon ve Strauss ilgili ancak şüpheci değillerdi. Konuşma ilerledikçe Sophie rahatlamaya başlayarak Emmet'le hayatlarını anlatmaya başladı. Bunları yüksek sesle dile getirmek neredeyse rahatlatıcıydı. Adamlar kalkıp kart vizitlerini verene kadar Sophie'yi sıcak bir nostalji dalgası sarmıştı. Öfkesi kaybolmuştu. Yalnızca Emmet'i geri istiyordu. Adamlara müteşekkir bir şekilde gülümsedi. Ancak 40 dakika boyunca Sophie'den uzak tutulduğu için çıldırmış olan Glenn de adamlara öfkeli bir ifadeyle baktı. Fiona mutfakta telefonları yanıtlıyor, telefon susmak bilmiyordu. Gazeteciler, Sophie sürekli telefonun bir kez çaldığını, ardından Fiona'nın soğuk bir sesle "Kovul malikanesi" diye yanıtlayarak telefondakilerden kurtulmak için fısıltıyla konuştuğunu duyuyordu. Fiona saat 2 gibi içeri gelerek Emmet'in anne babasının telefonda olduğunu söyledi.
Onları aramayı nasıl düşünememişti?
Annesi durmadan ağladıysa da ikisi de Sophie'yi suçlamıyorlardı. Sophie'nin neler yaşadığını bildiklerini sanıyor, yalnızca iyi olup olmadığını bilmek istiyorlardı. Daha önce hiç bilmiyormuşçasına iyi insanlar olduklarını fark etti. Konuşması bitince kendi anne babasını aradı. Batı Virginia'da bir kulübedeydiler ve haberlere ulaşamıyorlardı. Şoku atlattıktan sonra onlar da Emmet'in ailesi gibi tepki verdiler. Yalnızca daha az gözyaşı döktüler. Hayatta kalanın Sophie olmasından mutluydular. Babası eve dön dedi. Sophie yakında görüşeceklerini söyledi. Telefonu kapattığında çocukluğundan beri babasının hep aynı şeyi söylediğini fark etti. Eve dön. Harvard'daki bursunu narin kızına zarar verecek bir sorun gibi görmüş, başarılı olduğunu görünce bu kez sağlık problemlerini bahane ederek onu Virginia'ya geri getirmeye çalışmıştı. Birdenbire damar sertliği, çölyak hastalığı ve depresyon teşhisi konmuştu. Sophie bu baskılara göğüs germiş ama üniversite hayatının büyük bir kısmını annesinin arayarak babasının ölüm haberini vereceği korkusuyla geçirmişti. Tabii ki ölmemişti. Zaman içinde rahatsızlıklarını daha da güçlenerek atlatmış, nihayet dikkatini Emmet'e yöneltmişti.
Böyle sürekli seyahat ederek yaşanır mı? Bunun Sophie için iyi olmadığını göremiyor musun? Nasıl kök salacaksınız?
Emmet bunları dikkate almama konusunda Sophie'den daha başarılıydı. Babasına acımasızca ötenazinin reklam yüzü diyordu. Salona döndüğünde Glenda'yı kanepede uyuklar buldu. Televizyon kapalıydı. Fiona Jim Beam'i işaret etti. Görünüşe göre Glenda geldiğinden beri şişeyi tırtıklayıp duruyordu. Gary Davis tekrar ortaya çıkarak nereden çıkmıştı? Macar polisinin geldiğini haber verdi. Glenda'yı uyandırmamak için adamları yemek odasında kabul etti. Ama yalnızca bir adam vardı. Bir gece önceki adam Andras bilmem kim, Andras Kirali. Kirali R'yi yuvarlayarak anlamının kral olduğunu biliyordu. Adamda popüler televizyon dedektiflerinin ağır depresif havası vardı. Sophie o gün karşılaştığı herkes içinde en çok bu adamın yanında rahat hissediyordu. Nadiren gülümsüyordu, yalnızca utandığında. Sophie bunu çok sevimli buldu. Gary Davis koruyucu bir şekilde arkasında dolanıyor, arada sırada bunu yapmak için yorgun olup olmadığını soruyordu. Ama Sophie gözlerini Andras Kirali'ye kilitlemiş. Macar polisinin araştırmasına yardımcı olmaktan mutlu olduğunu söylemişti. Kirali yumuşak bir sesle "Açık konuşmalıyım Bayan Cole," dedi. "Ben aslında polis değilim. Anayasa Koruma Bürosu. Alcott Medin Delmi Hivatal denim." Bu büroyu biliyordu. Bir yıl öncesine kadar adı Milli Güvenlik Bürosu. Nemzet Bistonsagi Hivatal'dı. Riordan ile Strauss ve Stan gibi o da bir casustu. Kurdeşen gibi her yerini sarmışlardı. O da CIA'den gelen ziyaretçileriyle aynı soruları sordu. Ancak deneyim kazandığından olsa gerek, Sophie onun sorularını biraz daha ayrıntılı yanıtladı. Bu kez sadakatsizliği konusuna girmedi. "Andras, size birkaç fotoğraf göstermemin sakıncası var mı?" diye sordu. Arkasında duran Gary Davis boğazını temizledi. Kirali başını kaldırarak baktı ama Sophie Gary Davis'in adama ne anlatmaya çalıştığını göremedi. Anlatmaya çalıştı her neyse Macar adamın işbirliği yapmaya niyeti yoktu. "Bu bayan Cole'a kalmış," dedi. "Sophie, lütfen bana resimleri gösterin," dedi. Gary Davis yanındaki sandalyeyi çekerek yakınına oturdu. Temiz görünüşüne karşın ter kokuyordu. "Burada güvenlik sorunları olabilir Sophie, tek endişem bu." Kirali'ye dönerek "Resimleri ilk önce ben görebilir miyim?" dedi. Hafifçe omzunu silken Macar adam ceketinin iç cebine uzanarak birkaç vesikalık fotoğrafı alıp bunları minik oyun kağıtları gibi elinde açan Gary Davis'e uzattı. Sophie toplam 4 fotoğraf olduğunu gördü. Adam bir fotoğrafta duraksadı, fotoğrafı alıp yüz aşağı masaya koyarak Kirali'ye doğru itti. "Diğerlerinde sorun yok, yalnız bu olmaz." Kirali fotoğrafı kaldırdı, baktı ve cebine koydu. "Lütfen," dedi. "Bayan Cole'un diğerlerini görmesine izin verin." Gary Davis isteksizce kalan 3 fotoğrafı verdi. Sophie 30'lu yaşlarının sonunda ya da 40'larının başında 2 adamla çok daha yaşlı, belki 60'a yakın bir adam gördü. Yüzlerden hiçbirini tanımıyordu. Ancak ten renkleri dikkatini çekmişti. Yüksek sesle "Anlamıyorum," dedi. Kirali "Evet," diye sordu. "Bu adamlar, bunlar Macar değiller, öyle değil mi? Yani Çingene değillerse." Kirali başını salladı. "Hayır, değiller." "Nereliler?" "Onları tanıyor musunuz?" Fotoğraflara bir daha baktı. Yalnızca yaşları değil, koyu tenli, erkeksilikleri de birbirinden farklıydı. Orta Doğulu ya da Kuzey Afrikalı olmalıydılar. Kilolu olanı gülümsemeyi seviyor gibiydi. Kalın enseli gangster Emmet'i öldürenin daha koyu modeliydi. Daha yaşlı gözlüklü olan belki liderleri, belki de yalnızca miyoptu. "Hayır," dedi, "bunları daha önce hiç görmedim. Peki ya diğeri?" Kirali "Farklı ülkelerdenler," diyerek sorusunu duymazdan gelip bir önceki sorusunu yanıtladı. "Türkiye, Mısır, Bosna." "Peki Emmet'le ne ilgileri var?" Kirali dudaklarını sıkarak fotoğrafları almak üzere uzandı. "Belki bir ilgileri yok ama bazen çok sayıda farklı olayı araştırırız. Ve eğer olaylar aynı zamanlarda gerçekleştiyse aralarında bir bağlantı olup olmadığını araştırmak iyi fikirdir."
"Bunlardan biri değil mi?"
Gene dudaklarını sıkarak omzunu silkti. "Sanırım Bayan Cole yeterince soru yanıtladı, kendisi yorgun." Gary Davis'in patronluk taslamasından sıkılan Sophie "Yorgun değilim," dedi. "Ve cebinizde kimi sakladığınızı bilmek istiyorum." Kirali talebine uyacakmış gibi gözüküyordu ama bunun yerine soğuk bir bakışla karşılık veren Gary Davis'a baktı. Sophie geriye döndü.
"Neden olmasın Gary?"
Adam derin bir iç geçirerek dikkatini kadına yöneltti. "Ulusal güvenlik Sophie. Eğer diğer adamların Emmet'le bir bağlantısı yoksa bunun da yoktur."
"Gene de resmi görmek isterim."
Kirali yorgun bir sesle "Gary, bu yalnızca bir yüz," dedi. Gary Davis Macar adama döndü. Belki öfkeliydi ama birkaç saniye sonra gülümsemeyi başardı. "Peki tamam, eğer kendini daha iyi hissedeceksen göster Andras." Kirali ceketine uzanarak son fotoğrafı çıkardı. Kuşkularına karşın fotoğraf tetikçiye ait değildi. Zora Balasevic de değildi. Onun yerine gene koyu tenli 30'larında bir adamdı. Yüzünde hafif bir tebessüm vardı. Tıraşlı bir yüz, koyu renk gözler, diğerlerinden farklı gözüküyordu ama Sophie bu farkın ne olduğunu tam olarak bilemedi. Belki daha sağlıklıydı. Diğerleriyle kıyaslandığında zor bir hayatın kurbanı gibi gözükmüyordu. Kirali'ye baktı. Mısırlı mı? Adam başına hayır anlamında sallayarak söze giriyordu ki Gary Davis fırsat vermedi. Tanımıyor musun? Tanımıyordu ve bunu da belli etmişti. CIA'in adamları gibi Kirali de kart vizitini vererek herhangi bir şey anımsarsa kendini aramasını söyledi. Gary Davis belki de Sophie'nin kendine sinirlendiğini hissettiğinden Kirali ile birlikte ayrılırken daha sonra arayacağını söyledi. Sonra evde yalnızca kadınlar kaldı. Glenda kendine gelmiş, mutfakta bir bütün tavuk, bir şişe şarap ve büyük bir tencereyle bir şeyler pişiriyordu. Fiona CNN'le cep telefonu arasında mekik dokuyordu. Sophie içeri girdiğinde gülümseyerek yanındaki mindere vurup oturması için yer gösterdi. Sophie otururken ''Nasılsın?'' diye sordu. ''Gary Davis kimdir?'' Fiona ''Gary mi?'' diye yanıtladı. ''İşinde çok iyidir.'' ''İşi ne?'' ''Bir çeşit irtibat işi. Macarcası oldukça iyidir.'' ''O da mı casus?'' Keskin bir kahkaha. ''Gary mi?'' ''Bir çeşit getir götürücü.'' ''Bu ne demek?'' Omzunu silkti. Bana işini böyle tarif etti. Birlikte Libya'nın görüntülerini izlediler. Ellerinde tüfekler taşıyan, kimi zaman bunları başlarının üzerinde sallayan, çöl yollarındaki tıraşsız, terli ama iyimser asiler. Kirali'nin fotoğraflarındaki adamları bu haber görüntülerinde hayal edebiliyordu. Bir yanık kokusu alan Sophie, Glenda'ya bakmaya gitti ama kadın onu mutfaktan uzaklaştırıp dinlenmesini söyledi. Sonra Emmet'in şili şaraplarından birini açarak eline bir kadeh tutuşturdu. Sophie söz dinledi ama biraz oyalandı. İçkilerini yudumlarken Glenda evden ayrılırken gördü, Kirali hakkında sorular sordu. Buna polis gibi gözükmedi. Değil zaten, o bir casus. Glenda sırıttı. Vay canına, işe bak. Sophie şarabını alarak yukarı çıktı, yatağa oturdu ama uzanmadı. Ne yapacağını bilmez haldeydi. Yemek hazırlanıyordu. Fiona da zamanının çoğunu ortalığı toparlayarak geçiriyordu. Kurutucuda gömlekler olduğunu anımsadı ama bununla uğraşmak saçma geldi. Hiçbir şey yapmadan dakikalar akarken bağırsaklarında bir baskı, bir rahatsızlık, bir boşluk hissetti. Pantolonunun cebinden kartvizitleri çıkartarak baktı. Emmet'in partileri gibiydi. Her tokalaşmada bunlardan biri olurdu. Herkes kariyerine yararı olabilecek birileriyle kişisel bilgilerini paylaşmaya çok hevesliydi. Ama Sophie'nin bu insanlara hiçbir faydası olmazdı. Eğer özgür bir kadın olarak kalmak istiyorsa olmazdı. Artık ben bu muyum? Gerçek şu ki kendi suçları göz önüne alındığında bile Emmet'e ne olduğu hakkında hiçbir fikri yoktu. Hiçbir şey bilmiyordu. Ve her şeyi bu kart vizitlerdeki insanlarla paylaşsa bile bu işe yarayacak mıydı? Gary Davis gibi Sophie de aniden geleceği görmeyi başardı. Daha doğrusu birkaç seçenek gördü ve hepsi basit bir kararla başlıyordu. Bilmezden gelmeyi tercih edip etmeyeceği. Tabii ki bilmek istiyordu. Ancak bu isteği ne kadar güçlüydü? İsteği diğer her şeyi bir yana bırakacak kadar güçlü müydü? Yoksa görmezden gelip kocasının naaşıyla Boston'a dönmek daha mı iyiydi? İşleri güvenlik güçlerine bırakabilirdi. Cenazeden sonra hayatını belki de daha iyi olmak üzere değiştirebilirdi. Okula dönebilirdi. Öğretmenlik yapması mümkündü. Yüklü bir birikimleri vardı. Bir de Zürih'te hiç dokunmadı, başka çok gizli bir hesabı vardı. Yapamayacağı pek bir şey yoktu. Ya da bu fikir aniden aklına gelmişti. Her şeyden sonra Kahire'ye dönebilir ve bir zamanlar hissettiği zevki tekrar ateşlendirebilirdi. Stan'le değil, hayır, ama şehrin kendisiyle. Bu artık mümkün müydü? Kart vizitlerden en ucuzu kalitesiz kağıda lazer yazıcıyla yazılmış Andras Kirali'ninkiydi. Kral, gözyaşlarını silerek yatak odasındaki paralel telefonu kaldırdı. Stan gibi iki kere çaldıktan sonra yanıtladı. Kirali Andras. Ters söylemişti çünkü Macarlar önce soyadlarını söylüyordu.
Bay Kirali.
Ben Sophie Kroll.
Bayan Kroll, merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?
Ona nasıl yardımcı olabilirdi? Bu harika bir soruydu. Ama şu ana kadar gelen bütün ziyaretçiler için herhalde Sophie'nin en sevdiği oydu.
Konuşmamız sırasında bana bir şeyler anlatmak istediğinizi hissettim. Bu nedenle arıyorum.
Bir karar vermek durumunda kalan adam duraksadı. Sophie Gary Davis'in işlere karışması karşısında adamın ne hissettiğini bilmiyordu ama hoşuna gittiğini sanmıyordu. Nihayet konuştuğunda, "Belki de bana net bir soru sorarsanız size daha iyi yardımcı olabilirim," dedi. Soru yanıtlamakla talep edilmemiş bilgi sunmak arasında en azından ona göre fark vardı. Sophie denemeye karar verdi.
"Bay Davis'in görmemi istemediği o son fotoğraf. Kim o?"
5. ayrımın sonu. Sayfa 66.